Ayrım 13, Aynadaki Görüntü, Obscenter 2, Tom Clancy, sayfa 143, 27. Bölüm. Salı sabah 6.08, Vladivostok. Vaktiyle Lenin Vladivostok için çok uzakta ama o bizim demişti. Japon denizinde Muraviyev körfezinde yer alan liman kenti, İki Dünya Savaşı sırasında da ABD'den ve başka yerlerden getirilen malzemelerin giriş noktası olmuştu. Soğuk savaş yıllarında askeri yönetim kentin dünyayla bağlantısını kesmişti. Ancak Pasifik donanması gelişirken Vladivostok kenti de büyüdü ve gerek ticari gerekse askeri tekne yapımı kente işçi ve para getirdi. Derken 1986'da Mihail Gorbaçov kenti yeniden dünyaya açtı ve onu doğuya açılan pencere ilan etti. Daha sonra iş başına gelen liderler kenti Pasifik kıyılarında önemli bir ticaret merkezine dönüştürmek istediler. Ama yeni açıklık politikası Rusya'dan ve dünyanın değişik yörelerinden gangsterlerin buraya akın etmelerine neden oldu. Vladivostok havaalanı kentin 19 mil kadar kuzeyindedir. Tren istasyonundan havaalanına bir saatte gidilebilir. Teğmen Orlov ekibiyle havaalanına vardığında Or Amiral'in bürosundan bir kurye onu karşıladı. Genç haberci Teğmen'e mühürlü bir emir uzattı. Teğmen'in emirleri almak için Albay Roski'yi araması isteniyordu. Açık kurşuni gökyüzünden kar taneleri dökülmeye başladığı sırada Nikita dünyanın en büyük helikopterinin 70 kişiye 652 millik bir yolculuk yaptırabilecek güçte olan MI6 helikopterinin yanında bekleyen birliğinin yanına koştu. Birlikler beyaz giysiler içindeydi, başlıklarını yüzlerine kadar çekmişlerdi. Her adımda bir yarı makineli tüfek, 400 mermi, bir bıçak, 6 el bombası ve P6 model susturuculu bir silah vardı. Nikita telsiz operatörüne parabolik çanağı hazırlamasını söyledi. Bir dakika sonra ise güvenli hattan Albay Roski ile konuşuyordu. ''Nikita efendim, emredildiği gibi Teğmen Orlov karşınızda.'' dedi. ''Teğmen, bunca yıldan sonra seninle konuşmak ne güzel. Seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum.'' ''Teşekkür ederim efendim. Ben de aynı duygular içindeyim.'' ''Mükemmel. Görevin hakkında neler biliyorsun Nikita?''
''Hiçbir şey bilmiyorum efendim.''
''Pekala. İniş pistinde Gulfstream uçağını görebiliyor musun?'' Nikita batıya dönüp karların arasından uçağı gördü.
''Evet efendim.
İşaretlerini söyle.'' ''N2692A.'' ''Doğru. Or Amiral Pasenko'dan bir konvoy göndermesini istemiştim. Konvoy orada mı?''
''Jetin arkasında bekleyen 4 kamyon görüyorum.''
''Mükemmel. Jet uçağından kargoyu boşaltıp kamyonlara yüklemeni istiyorum. Kamyonları kentteki istasyonda bekleyen trene götüreceksin. Sadece makinist trende kalacak. Kargo trene yüklendikten sonra treni kuzeye hareket ettireceksin. Bir aya gideceksin. Ama kesin hedefi yola çıktıktan sonra sana bildirilecek.'' Trenden sen sorumlusun ve kargonun hedefine ulaşması için ne gerekiyorsa yapacaksın.
Anlıyorum efendim, teşekkür ederim.
Nikita kargonun ne olduğunu sormadı, zaten bunun önemi yoktu. Kargoyu sanki nükleer başlık taşırmış gibi dikkatle taşıyacaktı. Aslında kargo gerçekten nükleer başlık da olabilirdi. Kentin bir parçasını oluşturduğu Primorsky bölgesinin ticari ve politik bakımdan Rusya'dan bağımsız olmaya hazırlandığını duymuştu. Yeni başkan Zanin böyle bir girişimde bulunulmadan bölgeyi silahlardan arındırmak istiyor olabilirdi. ''Roski Sibirya demir yolunda her istasyona varışında benimle temas kuracaksın.'' dedi. ''Ama tekrar ediyorum Teğmen, kargoyu korumak için gereken her şeyi yapacaksın.''
''Anladım efendim.''
Teğmen telefonu telsiz operatörüne teslim ettikten sonra adamlarına harekete geçmelerini emretti. Adamlar çantalarını kaptıkları gibi giderek yoğunlaşan karın altında Gulfstream uçağına doğru alanda koşmaya başladılar. 28. Bölüm Salı, gece 23.09, Moskova. Andrei Volko hiç bu kadar korkmamış ve kendini böylesine yalnız hissetmemişti. Afganistan'da en kötü zamanlarda bile üzüntülerini paylaşabileceği asker arkadaşları vardı. P10'a DI6 adına çalışmasını önerdiği zaman ülkesine ihanet etme düşüncesi genç adamı hasta etmişti. Ancak savaştan sonra ülkesinin onu kendi kaderiyle baş başa bırakmış olduğunu düşünerek kendini teselli etmişti. Ayrıca İngiltere'de ve Rusya'da yeni dostlar edinmişti. Bu kişilerin gerçek kimliklerini bilmemesi önemli değildi. Yakalanır da öbür casusların adlarını açıklarsa bundan hiç kimsenin bir yarar sağlamayacağını biliyordu. Bir şeye ait olduğunu bilmek gerçekten güzeldi. Uzun boylu, kalın belli genç adam terminale yaklaşırken bunları düşünüyordu. Yemek sırasında Fields Hutton'ın ona vermiş olduğu telefon çalmaya başlayınca irkilmişti. Bir Walkman'in içine yerleştirilmiş telefon Rusya'da öylesine değer verilen bir aygıttı ki onu yanından ayırmayı hiç istemiyordu. Adını açıklamayan muhbir ona Fields Hutton ile öbür ajanın öldürüldüğünü haber vermiş ve 24 saat içinde St. Petersburg'a hareket etmesini söylemişti. Oraya varınca kendisine yeni bir emir verilmesini bekleyecekti. Volko telaşla giyinip Walkman'i ve Phil Sutter'ın ona verdiği Alman ve Amerikan paralarını yanına alıp oradan ayrılmaya hazırlanırken artık İngiltere'nin arkasında olmadığını hissetti. St. Petersburg'a gitmek zor olacaktı. Hatta bu yolculuğu tamamlayabileceğinden de pek emin değildi. Volko'nun arabası yoktu. Bykovo gibi küçük havaalanlarından birinden uçağa binmek bile tehlikeliydi. Tek seçeneği St. Petersburg trenine binmekti. Phil Sutton vaktiyle ona kenti terk etmesi gerekirse hemen havaalanına ya da tren istasyonuna gitmemesini öğütlemişti. Yemek vakti ya da akşam yaklaşırken görevlilerin dikkatleri dağılır, hevesleri kaçardı. Bu nedenle Volko akşam saatlerine kadar sokaklarda gezinmişti. Metro ile tren istasyonunun yakınına geldikten sonra da St. Petersburg, Tallinn ve Kuzey Rusya'ya giden trenlere ayrılan istasyonlara gitmek için bir saat daha bekledi. İstasyona yaklaşırken terlemeye başlamıştı. Sakin olması gerektiğini kendine defalarca tekrarladı. Saat 11 olmuştu. Volko trenlere binen yolcuları polisin sorguya çekip çekmediğini anlamak için son trene binmeyi kararlaştırmıştı. Eğer polis sorular soruyorsa Volko bir başka yolcuyla konuşmaya başlayacaktı. Polisin yalnız yolculuk yapan birini arayacağı kesindi ya da cesaretini toplayıp polislerden birine yaklaşacak ve yol soracaktı. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar vardı. Volko ortadaki gişenin kuyruğuna girdi. Bir gazete almıştı ki kuyrukta beklerken gazeteyi okur gibi yaptı. Genellikle beklemekten hoşlanmayan genç adam kuyruğun yavaş ilerlemesine hiç aldırmadı. Özgür kalabildiği her dakika özgüveni artıyordu. Hiçbir olay çıkmadan tren biletini aldı. Polisler geleni geçeni sorguya çekiyorlardı ama Volko'yu durduran olmadı. Trenin 10 vagonu da 1. Dünya Savaşı öncesinden kalmaydı. Vagonların 3'ü yeni boyanmıştı. Bir turist grubu sondan 2. vagonun önünde duruyordu. Hamallar turistlerin eşyalarını bir kenara yığmışlardı ve askerler turistlerin pasaportlarını inceliyorlardı. Volko onların yanlarından geçerken adamların kendisini aradıklarını düşündü. Turistlerinkinin bir önünde duran vagona bindi ve ince minderli koltuklardan birine oturdu. Yanına valiz almadığına pişman olmuştu. Bir kişinin elinde hiç çanta olmadan uzak bir kente gitmesi kuşku uyandırırdı. Vagon yolcularla dolarken çevresine bakındı. O sırada bir yolcunun birkaç bavulu yukarıdaki rafa koymaya çalıştığını fark etti. Hemen yerini değiştirip bavulların altındaki koltuğa oturdu. Volko elinde gazetesi, cebinde Walkman'i ile pencere kenarındaki koltuğa oturunca biraz rahatladı. İşte o sırada arkasında bir sessizlik oldu ve bir tüfeğin soğuk namlusunun ensesine dayandığını hissetti. 29. bölüm. Pazartesi öğleden sonra 15.10. Washington DC. Bob Herbert işinin olmasından hoşlanıyordu. Ancak camına tak dedirtip tekerlekli sandalyesini sürdüğü gibi soluğu doğup büyüdüğü Philadelphia'da almayı isteyecek kadar çok iş yüklenmesini elbette istemezdi. Bob Herbert'ın memleketi o ünlü Philadelphia değildi. Alabama sınırının hemen yakınındaki Neshoba bölgesindeydi doğduğu yer. Philadelphia çocukluk günlerinden bu yana pek fazla değişmemişti. Oraya gidip eski mutlu günleri düşlemeye bayılıyordu. Aslında o günlerde de pek çok sorun yaşanmıştı ama çizgi roman dergilerine gömülüp çevrede olanlara yabancı kalmayı başarıyordu. Bob Herbert'ın yardımcısı ulusal tanıtım bürosundan Stephen Vince'in ona bakması için bir şeyler hazırlamış olduğunu söyledi. Bob Herbert, Ann Ferris'e rapor vermeyi kısa kesip tekerlekli sandalyesiyle odasına geçti, kapıyı kapatıp NRO'yu aradı.
Lütfen bana Renova'da çıplaklar yüzme kampının fotoğraflarının çekildiğini söyle.
Bu konuyla arkadaşlar herhalde ilgileniyorlardır. Benim elimdeki bir süreden beri izlediğimiz bir uçak, Kolombiya'dan Mexico City'ye, oradan Honolulu'ya ve Japonya'dan Vladivostok'a giden bir uçak.
Uyuşturucu kartelleri Rusya ile iş yapıyorlar, bu haber sayılmaz.
Haklısın ama uçak Vladivostok'a indiğinde uydu yardımıyla onu gözleyebildik. Bir uçağın yükünü Spetsnaz birlikleri tarafından boşalttığına ilk kez tanık oluyoruz.
Herbert sandalyesinde doğruldu. Uçağı boşaltanlar kaç kişi?
Bir düzineden az. Hepsi de beyaz kamuflaj kıyafeti giymiş. Dahası uçaktaki yük Pasifik donanmasından gönderilen kamyonlara yüklenmiş. Çok amaçlı bir uyuşturucu alışverişiyle karşı karşıya olabiliriz.
Herbert Shovich, General Kosygin ve Bakan Dogi'nin toplantısını anımsadı. Bu iş askerlerin uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yapmalarından daha önemli olabilir.
Kamyonlar hala orada mı?
Vince evet dedi, yük boşaltma işlemi sürüyor. Kamyonlardan biri tepeleme doldu.
Sandıkların boyutları bir mi?
Evet ve de çok ağır oldukları kesin.
Herbert Aim ile dinleyin bakalım dedi. Orada bir numara dönüyorsa hemen haberim olsun.
Elbette.
Ha Steve, kamyonların nereye gittiklerini öğrenince bana bildir.
Herbert telefonu kapadıktan sonra Mike Rogers aradı. Rogers odasında değildi. Bob Herbert'tan mesaj geldiğini öğrenince hemen onun yanına gitti.
Rogers Herbert'ı dinledikten sonra demek Ruslar açık açık uyuşturucu patronlarıyla işbirliği yapıyorlar dedi.
Eh tabii, bir yerlerden sağlam para bulmak zorundalar. Sadece şeyi merak ettim.
Herbert'ın telefonu çalınca özür dilerim diyerek sandalyesinin kolundaki konuşma düğmesine bastı.
Evet.
Bob, ben Daryl. FBI Tokyo'daki adamını kaybetti.
Ne oldu?
Gulfstream ekibi tarafından vuruldu. Japonlar da kendini savunma örgütünde görevli adamlarını çapraz ateşte kaybettiler.
Rogers araya girdi.
Daryl, ben Mike. Uçaktakilerden yaralanan var mı?
Gerçi yer elemanları pek fazla bir şey söylemediler. Ama bildiğimiz kadarıyla yaralanan yok. Alan görevlileri çok korkmuşlar.
Herbert ya da rüşvet almışlardı dedi. Buna çok üzüldüm Dar. Adamın kimsesi var mıydı?
Daryl McCaskey sadece babası vardı diye yanıt verdi. Onun için yapabileceğimiz bir şey var mı bakacağız.
İyi.
Sanırım bu uçakla Rus uyuşturucu satıcılar arasındaki bağı kanıtlıyor. Kolombiyalılar bile bir hava alanında ateş açacak kadar deli değildirler.
Tabii onlar duruşmaları yönetecek olan kişileri vururlar. Hepsi de giderek daha beter batağa batıyor. Vurucu ekibi onların üzerlerine göndermeyi çok isterdim.
Herbert telefonu kapadıktan sonra kendini toplayabilmek için birkaç dakika oyalandı. Bu tür olaylar onu her zaman huzursuz ederdi. Özellikle de geride bir aile kalınca.
Herbert Rogers'a baktı. Bir dakika önce merak ettiğiniz şey neydi general?
Rogers şimdi daha da ciddileşmişti. Matt'in bulduklarıyla bu olayın bir ilişkisi var mı diye merak etmiştim.
Dahi çocuğumuz az önce bana ve Paul'a bilgi verdi. Riyad'daki bir banka aracılığıyla Kremlin'in milyonlarca dolar ödediğini saptadı. Hermitage'daki yeni TV stüdyosuyla İçişleri Bakanlığı'na çok yüksek ücretlerle daha önce hiçbir yerde izlerine rastlanmayan kişiler atanmış.
Bu da demek oluyor ki birisi para alabilmek için sahte kişiler yaratmış. Alınan para St. Petersburg'da gizli görevlerde çalıştırılacak kişilere ödenecek.
Rogers doğru dedi. Para aynı zamanda Japonya, Almanya ve ABD'den bol miktarda teknik malzeme almak için kullanılmış olabilir.
Alınan malzeme İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. Galiba Dogin orada çok geniş kapsamlı bir istihbarat örgütü kurmaya çalışıyor. Belki Orlov da bu konuyla ilgileniyordur.
Herbert alnını kaşıdı. Dogin'in patron olduğunu ve Rus mafyasıyla sıkı işbirliğine girdiğini varsayarsak, onun bir darbe hazırladığını düşünebiliriz. Onun silaha ihtiyacı yok. Kosygin'de silah çok.
Rogers hayır dedi, ben daha önce Paul'a da bunları söyledim. Onun politikacıları gazetecileri satın almak ve dışarıdan destek bulmak için paraya ihtiyacı var. Ve o parada geleceğe dönük hesaplar yüzünden Shovich'ten gelebilir.
Herbert de olabilir dedi, belki de Dogin Shovich'in sağladığı uyuşturucuları satarak para yapmaya çalışıyordur. Bunu yapan ilk dünya lideri olmayacak, sadece en büyüğü olacak. Ona sempati duyan resmi görevlilerin yardımlarıyla bu işi yürütebilir.
Roger çok doğru diye onayladı. Diplomatlar uyuşturucuyu ülke dışına çıkarıp parayla içeri dönebilirler.
Vladivostok'taki malzemeler de uyuşturucu olabilir. Belki para da taşıyorlardır.
Rogers atıldı. Zanin bütün bu olanları öğrense bile hiçbir şey yapamaz. Harekete geçmeye kalkışırsa iki şeyden biri olur. Birincisi Dogin'i yener ama burada ülkeyi yeniden kurması için ihtiyaç duyduğu yabancı sermayeyi ürkütür. Sonuçta Rusya olduğundan çok daha kötü bir duruma düşer. İkinci olarak da Zanin düşmanlarını hazırlıksız saldırıya geçmeye zorlar. Çok kanlı bir isyan başlatır. Nükleer silahların kullanılması bile söz konusu olabilir. Panama'da Noriega yönetiminde ve İran'da Şah yönetiminde neler olduğunu hesaba katmak zorundayız. Yasallıktan çok istikrar bizi ilgilendirir.
Herbert iyi bir noktaya değindin dedi. Sence başkan ne yapacak dersin?
Rogers dün gece yaptığını diye yanıt verdi. Hiçbir şey yapmayacak. Sızmalar olur korkusuyla Zanin'e bilgi veremez. Askeri yardım teklifinde de bulunamaz. Bu hakkımızı pazarlıkta kaybettik.
Herbert başkan hiçbir şey yapmamasını NATO'ya nasıl izah edecek dedi. Onlar bir avuç ödlek ama zaman zaman bir şeyler yapılmasını da isterler.
Tanıdığım kadarıyla Lawrence halkın kendini soyutlaması kalkanının ardına gizlenip NATO'dan harekete geçmesini isteyebilir. Tünel patlamasından sonra Amerikan halkının dış ülkelerle ilgilenmek istemeyeceği ortada. Herbert oturmuş parmaklarını koltuğun koluna vurup dururken masasındaki telefon çaldı. Arayan numaraya baktı. NRO'dan aranıyordu. Konuşulanları Rogers'da duyabilsin diye hattı hoparlöre bağladı.
Stephen Vince, Bob dedi. İlk kamyon havaalanından ayrıldı. Doğruca Vladivostok tren istasyonuna gitti.
Herbert orada hava durumu nasıl diye sordu.
Berbat, belki de bu yüzden yükü uçaktan indirdiler. Bölgede çok şiddetli bir fırtına var ve tahminlere göre hava iki gün daha düzelmeyecek.
Demek Dogin ya da Kosygin yükün yere inen uçaktan tren istasyonuna taşınmasına karar verdi.
İstasyonda bir şeyler görebiliyor musun?
Hayır, tren terminalde, seferlerin saatlerini aldık. Program dışı bir kalkış olursa hemen haber alacağız.
Teşekkürler, bana bilgi vermeye devam et.
Telefon kapandıktan sonra Herbert önemli diye mırıldandı.
Roger sordu. Nereden?
Kargonun çok önemli olduğu ortada. Yoksa fırtınanın geçmesini beklerdi.
Haklısın. Yük önemli ve de ortada.
Paul savaş yerine her şeyin diplomasiyle çözümlenmesini istiyor.
Asla.
Roger dur dedi.
Masadaki telefonun yanına gidip Paul'un yardımcısını ararken Herbert yerinden kıpırdamadı.
Paul hala tas toplantısında mı?
Bucks Bennett sanırım öyle dedi.
Toplantıdan çıkınca Bob Herbert'ın odasına gelebilir mi? Bir gelişme var da.
Söylerim.
Bennett telefonu kapayınca Rogers, Paul'un bize hak verip vermeyeceğini birazdan öğreniriz dedi. Paul'u ikna etsem bile CIC asla bu işe yanaşmaz.
Vurucu ekibin Rusya'ya gitmesini kabul ettiler. Daryl ile Marta ikinci bir ekibin daha oraya gitmesini sağlamak zorunda.
Ya bunu başaramazlarsa?
Sen olsan ne yapardın Bob?
Herbert uzun bir süre sessiz kaldı.
Tanrım Mike, ne yapardın bunu sen çok iyi biliyorsun.
Doğru olduğu için adamları oraya gönderirdin. Birliklerin öldürüldükleri başka görevlere de katıldım. Bu tür olaylar bizi durduramaz. Vurucu ekibi de bu amaçla kurduk. Odanın kapısından ses geldi. Herbert kapıyı açınca Paul içeri girdi. Genel müdür Herbert'a bakarken gözlerinde yorgunluk okunuyordu.
Pek mutlu görünmüyorsun Bob, ne oldu?
Rogers olanları anlattı. Hood Herbert'ın masasının kenarına ilişti ve general ona Rusya'daki durumu anlatırken hiç sesleri çıkmadan dinledi. Rogers sözlerini tamamlayınca bizim teröristlerin buna nasıl karşılık vereceklerini düşünebiliyor musun? Onlarla yaptığımız anlaşmayı bozmuş sayılmaz mıyız?
Hayır, onlar bize Doğu Avrupa'dan uzak durmamızı söylediler. Rusya ile ilgili bir vaatte bulunmadık. Ayrıca onlar ne olduğunu anlayıncaya kadar biz işi bitiririz.
Benim kuvvet kullanmak yerine görüşmeler yapılmasından yana olduğumu biliyorsunuz.
Ben de aynı düşünceyi taşıyorum ama o treni konuşarak Vladivostok'a geri getiremeyiz.
Belki. Diyelim ki vurucu ekibi oraya gönderdik ve trene yüklenen malın ne olduğunu öğrendik. Diyelim ki eroin taşıyorlar. O zaman ne yapacağız? Mala el mi koyacağız? Ya da Zanin'i arayıp Rus birliklerine Rus askerlerinin saldırmasını mı isteyeceğiz?
Roger silahının gözünde bir tilki gördüğün zaman av köpeklerini çağırmazsın. Polonya'daki Naziler, Küba'da Castro ve Komünist Vietnam ile mücadelenin yolu bu değil.
Hood başını salladı.
Sen Rusya'ya saldırmaktan söz ediyorsun.
Evet öyle, onlar bize saldırmadılar mı?
O farklıydı.
Bunu ölenlerin ailelerine anlatmayı denesene general.
Hood'un yanına yaklaştı.
Paul, biz sırtını devlete dayamış sadece para yiyen bir örgüt değiliz. Op merkezi Siyan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın ve askerin yapamadıklarını yapmayı başarmış bir örgüt. Bunu başarma şansımız var. Eğer hepimiz üzerimize düşeni yapar da aklımızı kullanmayı başarırsak bu iş sessiz sedasız halledilir.
Hood Herbert'a baktı.
Sen ne düşünüyorsun?
Herbert gözlerini kapadı, göz kapaklarını ovuşturdu. Ben yaşlandıkça çocukların, gençlerin politik anlaşmazlıklar uğruna ölmeleri gönlümü bulandırıyor. Ancak Dogin, Shovich, Kosigan üçlüsü korkunç bir kabus. Senin hoşuna gitse de gitmese de op merkezi cephede.
Hood sordu. St. Petersburg işi ne olacak? Beyni vücuttan ayırmanın yeterli olacağına karar vermişti.
Rogers, bu canavar bizim düşündüğümüzden daha büyük dedi. Sen başını koparsan bile vücut ciddi bir zarar verebilecek kadar canlı kalabilir. Trendeki mal, para ya da uyuşturucu her neyse bu dediğimi gerçekleştirebilir.
Herbert Hood'a döndü, bir eliyle de dizine vurdu.
Sen de benim kadar mutsuz görünüyorsun şef.
Ve şimdi bunun nedenini biliyorum. %100 gerekli olmasa siz ekibi tehlikeye sokmazdınız. Eğer Darrell bu işi CIC ile çözümlerse gereken yapılsın.
Rogers Herbert'e döndü. Tasa bilgi ver, Helsinki'de küçük bir grup kalsın. Vurucu ekibin en kısa yoldan trene ulaşması sağlansın. Charlie'nin rahat hareket etmesini sağlayın.
Charlie'yi bilirsin, her zaman tehlikeye balıklama atılır.
Biliyorum, o içimizde en iyi olanımızdır.
Hood, Mike dedi. Ben bu konuda başkana bilgi vereceğim. Sadece bu işi %100 desteklemediğimi de bilmenizi istiyorum. Ama size destek olacağım.
Rogers teşekkürler dedi. Benim de istediğim ve beklediğim şey bu zaten.
Herbert'ın arkasından dışarı çıktılar. İstihbarat görevlisi tekerlekli sandalyesini TAS kumanda merkezine götürürken bir ülkenin fethinin, bir kişinin fikir değiştirmesinin ya da bir sevgilinin ikna edilmesinin neden hiç mücadelesiz sağlanamadığını düşündü. Denemelerin zafere tat verdiği söylenirdi. Ancak Herbert bu sözlere inanmıyordu. Oturduğu yerden zaferlere biraz daha kolay bir şekilde ulaşmayı yeğliyordu.
13. ayrımın sonu. Sayfa 155.